Ayrım 34, sayfa 466. Zere Gerdek'te. Malikanede hala çok eski dönemlerden kalma birkaç yurt vardı. Osman Bey'in ataları sürüleriyle birlikte bu yurtları da buralara getirmişler ve kuşaktan kuşağa efendilerin konutları zamanla toprağa temel atmış yapılara dönüşünceye dek bu yurtlarda oturmuşlardı. Ağaçlar arasındaki açıklık yerlerde ve dupduru suların aktığı kuytularda kurulu bu yurtlarda şimdi büyük şölenlere gelen konuklar arasında zenginlikleri veya mevkileriyle önde gelenlerden kendileri için bay konağında yer bulunamayanlar ağırlanırdı. Uraz yargılamasını bitirdikten sonra Osman Bey'in yaşlı kahyası kendisi yol gösterip büyük saygı gösterisi olarak Uraz'ı bu yarı yerleşik yarı göçebe biçimi barınaklardan birine götürdü. Yurdun çevresi koruluktu. Ağaçlar arasında buz kesmiş bir su kurdelası kıvrılarak akıyordu. Artlarında iki sayıs da geldiği halde kahya kendisi Uraz'ın attan inmesine yardım etti ve onunla birlikte Moğol çadırının içine girdi. Bir yandan da anlatıyordu. Yurtların içinde en az rüzgar tutanı budur. Şiltenin altına da 3 tane yeni halı serdirttim. Senin hizmetine bakmak için bir adamla bir at dışarıda hep bekleyecekler. Uraz hiç anlamadığı bu sözlere kendisi de ne dediğini bilmeden teşekkür ederek karşılık verdi. Derin, garip bir yorgunluk, yolculuğunun en kötü dönemlerinde bile duymadığı denli bir yorgunluk, bedenini ve kafasını kıskıvrak kavramıştı. Turse'nin loş sofası, fıskiyenin şırıltısı, yumuşak yastıkları, tadı yerinde zengin kahvaltı sofrası. Hiçbir gün, hiçbir yolculuk, başından geçen hiçbir olay onu bunlar denli bitkin, içi boşalmış hale getirmemişti. Yalnız kalır kalmaz kendini yatağa attı. Atmasıyla da uyuması bir oldu. Ne var ki durup dinlenmeksizin yol alma alışkanlığından ve bu kaldığı yerin niteliğinden ötürü olacak, uykuya dalarken Uraz'ın içinde yolculuğunun hala daha sona ermediği duygusu vardı. Suda boğulan bir adam gibi tüm duyularını ve canını yitirmişçesine derin uyuduğu halde bu duygu öylesine yakından ve ısrarla izledi ki uykusunu sonunda ölü dalgaların derinliğinden yine su üstüne çıktığı zaman aynı duyguyu buldu içinde. Yola düzülmeli dedi kendi kendine. Kol ve bacaklarını uzatıp gerindi, eklemlerini tatlı tatlı çıtırdattı. Uzun, çok uzun zamandan beri vücudu böylesine kıvrak, çevik, dipdiri olmamıştı. Hemen harekete geçmek, bir şeyler yapmak istiyordu. Yola çıkmalı diye söylendi yeniden. Dizleri üzerinde doğruldu ve yatağının yanına bir çift koltuk değneği konmuş olduğunu gördü. Bir önceki günün olayları tam sırası sırasına bir anda belleğinde canlandı. Şaşaladı bir an. Bu yurt nesi? Bir hayal, taştan bir ev denli ağır ve oturaklı, bedenine yeniden sahip mi olmuş? O da bir yalan, bedenini kullanabilmesi için şu tahta araçlardan yararlanması gerek. Uraz değnekleri alıp koltuk altlarına yerleştirdi. Ne denli uygun, dost, işe yarar oluşlarına şaştı, karma karışık duygular içinde. Hemen yurttan dışarı attı kendisini. Ahırlara bakan uşaklardan biri sorgun ağacı çitine sırtını dayayarak topukları üzerine oturmuş bir türkü mırıldanıyordu. Tüyü yolunmuş bir serçeyi anımsatan ince, zayıf, yaşlı bir adamdı. Ağlamaklı gözlerinde büyük bir açık yüreklilik okunuyordu. ''Bu koltuk değnekleri nereden geldi?'' diye sordu Uraz. ''Öyle derin uyuyordun ki benim içeri girip onları yatağının yanına bıraktığımı duymadın. Büyük Turse'nin buyruğu.'' ''Kendisi nerede?'' diye sordu Uraz. ''Ahırları dolaşıyor.'' dedi uşak. Ardından en yakın koruluğu işaret ederek sordu. ''Orada eğerlenmiş bir at bekliyor. Getireyim mi?'' ''Yok.'' dedi Uraz. ''Çay getireyim öyleyse. Pınarın yanında semaver kaynıyor.'' ''İstemez.'' dedi Uraz. Koltuk değnekleri üzerinde döndü, içeri girdi. Kendini yatağa atıp değnekleri başının üstünden uzağa fırlattı. Göremeyeceği bir yere... ''Babamdan gelen ilk armağan'' dedi kendi kendine ve alaylı alaylı sırıttı farkına varmadan. Turse'nin bölmeden bölmeye dolaşması gözlerinin önüne geldi. Tüm görkemliliği içinde, sadece onun dolaşabileceği biçimde, sadece kendi kendinin benzeri, ölümsüz. Oldu olası ve gelecekte hep ahırların başı ve atların efendisi. Dışarıdaki çelimsiz, yaşlı uşak yeniden türküsüne başlamıştı. Bozkırların en eski ezgilerinden birine. En eski zamanlardan beri ozanlar, öykücüler, kervancılar ve dilenciler kendi yüreklerini boşaltıp ferahlatan sözleri bu türkünün dokusuna uydurup söylemişlerdi. Şimdi yaşlı uşak da bu oyunu oynuyor, böyle bir gereksinmesini mi gideriyordu acaba? Uraz'ın hiç umurunda değildi bu. O babasının yaşantısını düşünüyordu. Düzenli, her günün her saati önceden saptanmış. Peygamber hakkı için yaşantısı onun yaşına ve şanına yakışıyordu da. Kendisi ise, kendisi, Uraz, hiçbir zaman kendi evi, hatta kendi atı bile olmayan Uraz. Buz kaşiden buz kaşiye yaşayan, ölü mevsimlerde ise çarşı ve kervansaraylarda vakit geçirip, kazandığı zaferlerden eline geçen paraları, köpek, bıldırcın, koç ve deve güreşlerinde harcayan Uraz. Bir gün önce Tursen'e başından geçenleri anlatırken duyduğu o büyük sevinç ne olmuştu? Sevinç yerine şimdi içinde bir bunalım, bir bıkkınlık. Her giriştiği işten sonra içine dolan bu aynı, hep aynı olan duygu. Ne var ki o zamanlar yeniden bir tuzak, yeni bir ölüm tehlikesi yaratmak gücünü bulurdu kendisinde. Bir yere, bir şeye ulaşmanın hiç önemi yok, yolun kendisi önemli olan diye düşündü Uraz. O anda içinden yükselen dilek umutsuzluğunun ne denli büyük olduğunu gösterdi Uraz'a. O cehennem yolculuğunun sürüp gitmesi, hiç sona ermemesi için öbür bacağını, evet sağlam bacağını da fedaya hazırdı. Derin, güçlü bir soluk aldı. Kanı canlı dolu dolu akıyordu bedeninde. 15 saatlik bir uyku ona taptaze bir güç kazandırmıştı. Birden çiçek açıveren bu gücünün etki ve dürtüsüyle bağırmak geliyordu Uraz'ın içinden. Ama neye yarardı ki bu güç şimdi? Kendisini o denli avutmuş, aldatmış olan yurdu kinli bakışlarla süzdü. O sırada ufak tefek bir insan gölgesinin içeri süzüldüğünü gördü. Arkadan vuran ışık ve gelenin başında dalgalanan örtü yüzünü seçmesini engelliyordu. Geleni sıska ihtiyar sanıp sinirlendi. Defolup gitmesi için bağıracaktı ki durdu. Gelen o olamazdı. Yaşlı uşak kırık, zayıf sesiyle tek düzenli türküyü geveleyip duruyordu çadırın dışında. Gölge iki adım attı, bir kadındı. İki adım daha. Zereydi. Uraz'ın ilk yaptığı kesik bacağını altına sokup saklamak oldu. Sonra genç kadına, ''Buyruğumu öğrenmedin mi?'' diye sordu. Zere içeri girdiğinden beri eğik tuttuğu başını kaldırmadan fısıldadı. ''Öğrendim efendim. Gün ışırken yola çıkmaya hazırlandım da. Ama sana saygılarımı sunmadan yola çıkamazdım.'' ''Neden?'' diye sordu Uraz kabaca. ''Suçumu bağışladığın için elini öpmem gerekirdi.'' diye yanıtladı Zere. Yurdun ortasında durmakta olduğu yerden genç bir hayvanın birden boşanmasını andıran çevik, kıvrak, uyumlu bir atılışla halı ve yastık yığını yatağın yanına geldi. Diz çöküp dudaklarını Uraz'ın parmaklarına değdirdi. Ancak ondan sonra yüzünü Uraz'a göstermeye cesaret edebildi. ''Yargıcım sen olunca ölüm cezasına çarptırılmam gerekirdi.'' dedi. ''Çünkü sen biliyordun.'' Uraz genç kadının yüzünde böyle bir anlatım daha önce hiç görmemişti. Yüzü sanki ovula ovula yıkanmış, tüm açgözlülükten, tamah ve aşağılıktan arınmıştı. Ve bu iğrenç zar sıyrılıp atılınca iyilik bilir bir yüz çıkmıştı ortaya, saf ve alçak gönüllü. Bu kez yalan söylemiyor, çok korkmuş ölmekten diye düşündü Uraz. Bu gözleminin hiç önemi yoktu onun için ama kadının bir sözü çok derinde, çok gizli bir yerine dokunmuştu Uraz'ın. ''Sen biliyordun.'' demişti göçerme kadın. Uraz kaderin sınır çizgisi üzerinde onunla karşılıklı nasıl cirit attıklarını anımsadı. İçine onun ahı attığı kova, üzerine onun saldırttığı kulaksız canavarlar, onun kışkırtması, itelemesi, gütmesiyle Uraz'ı öldürmeye kalkan bu ki. Ve bu deneylerin her birinden sonra karşılıklı apaçık bakışmaları, Zeren'in bakışları. ''Bugün beceremedim, yarın başaracağım.'' derdi. Ve kendi bakışı karşılık verirdi. Görürüz. Şimdi de göçebe kadının gözlerinde böyle bir bakış aradı. Ama bu gözlerde hayran bir beğeniden başka hiçbir şey bulamadı. Zeren'in açısından kirpas içinde saçı sakalı karma karışık, sakat, gözleri çukurları içinde ölü gözünü andıran, leş gibi kokuşmuş atlı ile bu yakışıklı, tertemiz, düzgün tenli, kalın, pahalı ipek çapının altından güzel hamam kokuları saçılan bu erkek arasında ortak ne var olabilirdi ki? ''Bir prens benim canımı bağışladı.'' diye düşünüyordu Zere. ''Ben de onu tedirgin ediyorum şimdi.'' Ardından hemen mırıldandı. ''Senin iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım efendim. Her gün yollarda senin için hayır dua edeceğim.'' Zere geri geri kapıya doğru gitti. Yurdun sonuna geldiğinde Uraz kendi yaptığına kendisi de şaşarak bağırdı. Gel buraya. Zere o hafif yürüyüşüyle yaklaştı. Onun geri gelişini bakışlarıyla izlerken Uraz genç kadının varlığına duyduğu gereksinmenin nedenini anladı. Zere orada bulundukça yüksek yayladaki göçebe mezarlığı, rüzgarın uğuldadığı yeri kaygan kaya geçidi, Bendi Emir sularındaki gökkuşağı da yurdun içine girmiş oluyordu. Görünüşü koruyarak Zere'yi yanında alakoymak için aklına ilk gelen soruyu sordu. ''Boki'yi gördün mü?''
''Gördüm'' dedi göçebe kadın.
''Nasıl?'' diye sordu Uraz.
''Nefret ediyorum ondan'' dedi Zere. ''Hala daha yıkanıp arınmadı. O kocaman uzun kolları kırık odun parçaları gibi iki yanına sarkmış. Suçunu bağışlıyorsun, atı ona veriyorsun. Tek bir sevinçli söz çıkmıyor ağzından. Bir gülümsemiyor bile. Nefret ediyorum ondan.''
Öyleyse neden onu elde etmeye o denli uğraştın?
Göçebe kadının tavrında birden çok garip bir değişme oldu. Yumulup geri geri gitti, bir eli havada gözlerinin hizasında, sanki bir takım dayanılmaz görüntülere karşı kendini savunmak istiyormuşçasına. Elde edilememiş, başarısızlığa uğramış aşklarının anıları. Uraz'ın kibirli güzelliğinin, pahalı giysilerinin, eski Moğol çadırının bu zenginliğini yanında insana ürküntü verecek denli aşağılık görünen aşkları. Ömründe ilk kez Zere kendi kendinden utandı. ''Kaderim kötü gitti'' dedi zor işitilir bir sesle. ''Bilmiyorum.'' Sözünü bitirme gücünü bulamadı kendinde. Zorlu solukları göğüslerini oynatıyordu. Ve onların tatlı çukurundan kulak memelerine dek bronz tenini bürüyen pembelik, entaresinin kaba işlemelerle süslü açık renk kumaşı üzerine eğilmiş boynuna zarif masum bir eda vermişti. Gizli kaynaklardan satın alınmış yeni giysisi, beklenmedik utangaçlığı, yeni yıkanmış körpe teni çekingen ama ateşli bakışları. Uraz baktı, baktı. Bir gelin kız gibi dedi içinden. Sadi'nin dizeleri farkına bile varmadan kendiliğinden canlanıverdi kafasında. O zaman sağlığına kavuşmuş vücudunun cinsel açlığı, büyük serüveninin özünü genç göçebede yeniden yakalayabilme isteği, o erişilmez körpe kızları kirletmek, ezip paralamak için duyduğu yasak, musallat tutku birbirine karışıp birleşerek olağanüstü bir arzuya dönüştü. Zere'yi yerden çekti aldı. Bir anda kadın yatağının üzerinde yatıyordu. Bir anda giysisi paramparçaydı. Bu yırtıklardan birinin arasından Uraz kadının içine daldı. Bıçağını deştiği karnın dibine dek daldıran bir katilin kudurganlığıyla. Şaşkınlıktan acıdan Zere tiz bir çığlık attı. Uraz'ın yüzü bir kurt sırıtışıyla hayvanlaştı. ''Bağır, bağır'' dedi kısık kapalı dudakları arasından. ''Bağıra dur sen, çekeceğin acıların başındasın daha.'' Ve hemen güçlü çopendoz el ve bacaklarını, koyun kemiklerini ufalamaya alışkın dişlerini, kesik başla tekeleşlerini hasmından yırtıcı kuş pençeleri gibi çekip alan, yakalayıp tutan tırnaklarını, hepsini, çılgın yasak tutkusunu, açlığını doyurmak amacına yöneltti. Yeni yeni bulduğu, geliştirdiği işkencelerin hazzı ile kendinden geçen bir cellattan başka bir şey değildi. Kötülük etme gücü tam egemendi. Alçak gönüllü, temiz yürekli, utangaç ne varsa hepsini paramparça etmek izni sınırsızca verilmişti ona. Bir bedeni her türlü acılara, hayasızlığa zorlamak ve bundan haz duyan dokularını, hücrelerini, iliklerini bu yoldan sonuna dek doyurmak izni. Ve tüm insan ölçülerini aşan bir zevk elde etmeye çalışıyordu bundan, her an daha da şiddetlenen bir yırtıcılıkla. Zere'nin bağırmalarının ardı kesilmiyordu. Onun her çığlığında Uraz daha çılgın, daha tadına doyulmaz bir dalganın bedenini kapladığını hissediyor ve daha yaman bir işkence biçimi arayıp buluyordu. Tüm varlığını doruktan doruğa, uçurumdan uçuruma alıp götüren dalgaya kendini bırakıyor, o cehennem gibi cennetinin yalımlarından ve gölgelerinden hiçbirini kaçırmamak için gözlerini sıkı sıkı kapalı tutuyordu. Giderek bu kara büyü oyunlarıyla oynaya oynaya Uraz'ın duyuları körelmeye başladı. Alçalmanın ve acı çekmenin yalnızca sesini işitmek yetmiyordu artık. Gözlerini de beslemek, doyurmak gereğini duydu. Gözlerini açıp yüzünü Zere'nin yüzüne yaklaştırdı. İçi hazla doldu taştı ilkin. Attığı çığlıklarla gerilmiş, çarpılmış, yarılmış bu ağız görmeyi beklediği ağızdı. Ama sevinci çok kısa sürdü. Kendisininkiyle karşı karşıya, arkaya doğru kaykılmış yatan ve bu yatışıyla olağanüstü bir boyut kazanan bu yüzün başka hiçbir yeri acı çeken ağızla uyumlu değildi. Neden yanakları, şakakları ve alnı içten vuran bir ışıkla parlamış, güzelleşmişti? Bu gergin, dolgun, mutlulukla titreşen ten de ne oluyordu? Bu kutsal mest olma hali neydi? Ya bu dünyadan olmayan bir mutluluğun azabıyla kamaşmış bu bakışlar? Zerre'nin ardı arkası kesilmeyen çığlıklarının tonu ve anlamı birden değişti Uraz için. Bu sesteki coşkunluğu tanımıştı şimdi. Aynıydı. Daha yoğun, daha yitik olmakla beraber aslında küçük göçebelerin orada, ateşin yanında, Muki'nin Zerre'ye koparttığı çığlıkların aynı. Bunu anlayınca Uraz'ın içini saran duygu dayanılmazdı. Hiçbir zaman hiç kimse onu böylesine aldatmış, onunla böylesine eğlenip alaya almış değildi. Şehvet şakımalarını, acıyla kıvranma çığlıkları sanmıştı. El değmemiş bir kıza acı çektirmek istemiş, çektirdiğine de inanmıştı. Oysa utanmaz bir orospuyu zevkinden kıvrandırmıştı sadece. Ağız kenarları ak köpüğe bulandı. Eli altındaki bedenin en duyarlı yerini aradı. Davulcu Hayat Al'ın kırbacıyla kadının göğsünde açtığı oluk gibi dar uzun yaranın izini gördü. Körpecik ince bir deri yarayı örtmeye başlamıştı. Uraz tırnaklarını geçirip yarayı baştan aşağı yırttı. Zerre'nin karnı öyle bir hopladı ki Uraz'ı da birlikte hoplattı. Ve kadının ağzı acıyla burkulmuş bir delik oldu çıktı. Attığı çığlık gerçi tüm öbürlerinden daha tiz, daha zorluydu. Ama hepsinden daha coşkun, daha sevinçliydi de. Uraz bir eliyle Zerre'nin saçlarını, öbür eliyle boğazını yakaladı ve başını yere çarparak homurdandı. ''Canın acımıyor mu senin?'' ''Ölesiye'' diye mırıldandı kadın. Ve mest olmuş bir gülümsemeyle iki dudağı bir an birleşti. Uraz'a bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama ne mümkün. ''Ey ağının, köpeklerin ve korkunç dağların üstesinden gelen, çamur, ateş ve irinden yoğrulmuş atlı. Ey bu sarayların ipekliler içindeki efendisi, ey ömrümün tek prensi, vur, ısır derimi yüz benim, bu değersiz kadının.'' Sen bundan ne denli zevk alırsan, benim payıma düşen zevkle o denli büyük olur. Kafasından geçen bu düşünceler üzerine kadın köleliğiyle mest, kendini büsbütün kapıp koyverdi, yarı tanrısının sonu gelmez zevklenmelerine. Birbirleriyle sarmaş dolaş oldukları halde, yine de kadınla kendisinin ayrı türden insanlar olduklarını anlayamadı Uraz. Zulmünü iki katına çıkardı. Ama işkence ettiği eti daha da kışkırtmaktan, tutuşturmaktan ve doyurmaktan başka bir sonuç elde edemedi. Ve düşündü o zaman, bütün yenilgilerinin öcünü alıyor benden böylece, zaferini önlemek için öldürmekten başka çare yok. Uraz parmaklarını göçebe kadının boynuna geçirmişti ki, birden ensesine ve beline alevden bir ok saplanmış gibi oldu. Yatışmış, durulmuş bedeni kadından ayrıldı. Birkaç dakika hiçbir şey düşünmeden ve hissetmeden yattı kaldı. Sonra yanı başında düzenli, mutlu soluk alışlar işitti. Hiç yerinden kıpırdamadan yakarışla, öfkeli tehdit karışımı bir fısıltıyla konuştu. ''Defol, çabuk!'' dedi. Zerre yine geri geri giderek yurttan dışarı çıktı. Yarı çıplak, didiklenmiş bedeni üzerinde başını bir kraliçe gibi tutuyordu.